Ayrım 9.
Sayfa 90. Sözleşmeden doğan yükümlülük. Hayat kurtarmak ya da insanları kurtarmanın çok önemli diğer biçimleri söz konusu olduğunda, bir doktorun ya da sağlık mesleğinden herhangi birinin bunları yüklenme konusundaki ahlaksal sorumluluğu, yardım edebilecek konumda ve bunu yapabilecek durumda olan diğer herhangi bir kişininkinden farksızdır. Doktorun sözleşmesi hangi ayrıntıları içeriyor olursa olsun bu yükümlülüğü değiştiremez. Çünkü bu yükümlülük eşit şekilde hepimize düşmektedir. Sözleşmeler bu görevi ahlaksal yükümlülük olduğu kadar sözleşmeden de doğan bir yükümlülük özelliğini katsa da fazladan bir görev yükleyemez. Çünkü bu görev olabileceği kadar önemlidir zaten. Elbette ki bu sözleşmeler yasal yönden kovuşturulabilir ihmaller için özel cezalar içerebilir ama bu başka bir konudur. Ama sağlık görevlilerinin sözleşmesinin sağladığı ve bizim birbirimize karşı ahlaksal yükümlülüğümüzün içermediği bir şey, doktorlara ve sağlık mesleğindeki diğer kişilere belli zamanlarda ve yerlerde yardım sağlamaya hazır durumda bulunma yükümlülüğünü getirmesidir. Hastanede ya da klinikte yahut ulaşılabilir bir yerde bulunmak gibi örneğin. Ayrıca bu onları yardım edebilme yeterliliğini sürdürme konusunda da sözleşmeyle yükümlü kılar. Bu çalışılarak ya da bilgi yenileme kurslarına katılarak ya da pratik yaparak gelişmeleri takip etmek gibi bir yükümlülüğü kapsayabilir. Birer profesyonel olmaları ya da olduklarını iddia etmeleri nedeniyle gerçek sözleşmeleri neyi içerirse içersin, sağlık görevlileri bu yükümlülükleri üstlenmek zorundadır. Bu yükümlülükler meslekten olan kişiyle hasta arasındaki açık ya da zımni sözleşmenin bizim birbirimize karşı genel ahlaksal yükümlülüklerimizin içermediği bir bölümünü oluşturacaktır. Bu gibi yükümlülükler herhalde meslekten olan kişi mesleğinin gereği olan hizmeti vermeye devam ettiği sürece değiştirilemez. Ama meslekten olan kişilerle amirleri ya da hastaları ya da her ikisi arasındaki özel ve geçerli sözleşmeler diğer bazı koşulları içerebilir. Bunlar meslek saygınlığını yitirmeksizin pekala değiştirilebilir ve mesai saatlerinden uygun giysiye ve ücrete dek her şeyle ilgili olabilir. Bunlar bizi ilgilendirmez. Çünkü biz sağlık hizmetindekilerin yalnızca ahlaksal yükümlülükleriyle ilgiliyiz. Hayat kurtarmak bir ahlak konusudur. Tıp mesleğindekilerin yükümlülüklerini, hepimizin üzerine düşen yükümlülüklerin aynısı olarak bakıldığında, daha açıkça görülen ikinci önemli özellik ise, bu meslektekilerin söz konusu yükümlülüğün yorumlanmasına ilişkin özel bir ayrıcalığa sahip olmayışlarıdır. Örneğin, hayat kurtarıcı ya da hastalığı önleyici güçlerinden kimlerin yararlanacağı ve kimlerin yararlanmayacağı konusunda karar vermedi, doktorların özel bir konumu yoktur. Çünkü bu tıbbi ya da klinik değil, ahlaksal bir karardır. Elbette, nasıl ki bir maden mühendisinin görüşü, göçük altında kalmış madencileri kurtarma girişiminde bulunulup bulunulmayacağı kararını temel olacak verinin önemli bir parçasını oluşturabiliyorsa, tıbbi görüşte ahlaksal bir karara varmak için gerekli verinin bir bölümünü oluşturabilir. Ama verilecek karar teknik değil, ahlaksal bir karar olacaktır. Bu konu üzerinde durmaya değer. Çünkü doktorlar birincisi bu kararların sözde tıbbi olması nedeniyle, ikincisi de varılacak kararı uygulayacak olanın yine kendileri, yani doktorlar olması nedeniyle bu konularda ancak kendilerinin karar verebileceğini iddia etmeye pek yatkındır. Bu kararların, bunların alınmasında doktorların herhangi özel bir yeterliliği ya da bir ayrıcalık hakkının bulunması anlamında kesinlikle tıbbi olmadığını görmüştük. İkinci nokta ise daha bile temelsizdir. Bir celladın suçluya verilecek idam hükmünü uygulayacak olanın kendisi olması nedeniyle onun suçlu mu, suçsuz mu olduğuna da kendisinin karar verebileceğini iddia etmesi gibi bir şeydir bu. Herhangi birinin ortaya çıkıp da ben başka bir kişinin hayatını kurtarmak istemiyorum ve buna zorunlu değilim demesi hangi koşullarda kabul edilebilir? Açıktır ki burada aynı ölçüde ahlaksal öneme sahip olduğu makul bir şekilde iddia edilebilecek bir şeyin ya da bu koşullarda bu hayatın neden kurtarılmayacağını ya da sona erdirileceğini gösterecek aynı güçte diğer bir ahlak görüşünün var olması gerekir. Bu durumda aşağıdaki koşullardan biri geçerli olmadıkça verilecek bir yanıt olmayacaktır. A. Yapılacak girişimle ya da onun sonucunda büyük bir hasara ya da ölüme maruz kalma olasılığım vardır. B. Yerine getirmem gereken ahlaksal önemi ona denk ya da daha büyük bir şey vardır ve ikisini birden yapamam. C. O kişiyi kurtarmaya kalkışmamam onun için daha iyi olacaktır ya da onun ölümüyle yahut onu kurtarmaktan kaçınmamla onun hayatını feda etmemi haklı gösterecek başka bir iyi sonuca ulaşılacaktır. D. Kişi kurtarılmayı istemiyordur. E. Ölse daha iyi olacaktır. C, D ve E durumları birer istisnadır. Çünkü ahlak, hayatı nazik bir şekilde tehlikeye düşmüş bir kişinin kurtarılmamasını gerektirir. Ya da ahlakın bunu gerektirdiği iddia edilir. Yahut belki de en azından kurbanı kurtarmamak için ahlaksal nedenler vardır ve mantıklı, insancıl kişilerin bu nedenleri geçerli sayacaklarını takdir edebiliriz. Ama öte yandan A ve B şıklarının ikisi de potansiyel kurbanın hayatının kesinlikle kurtarılması gerektiği ama potansiyel kurtarıcının kurtarıcı olmamasını gerektiren ya da olmasını gerektirmeyen ahlaksal nedenlerin varlığına inandığı vakaları içermektedir. Bu iki vakada kurban kurtarılmazsa biri için daha iyi olacağı yolunda bir yargıya ihtiyaç yoktur. Yalnızca bu koşullarda o kişiler için bir kurtarma yükümlülüğü söz konusu değildir. Son üç durumu başa alacağız ve bunların uygulanacağı türde vakaları buluncaya dek inceleyeceğiz. İlk iki duruma daha ayrıntılı bir şekilde döneceğiz. Çünkü doktorlar hastalarını tedavi etmekten kaçındıklarında başvurdukları gerekçeler çoğunlukla bunlardır. C durumu hangi koşullarda uygulanacaktır? Sanırım benim birini kurtarmaya kalkışmamamın onun için daha iyi olacağı durumlar olabilir. Bunları örneğin, ya onun ölmesinin daha iyi olduğu yukarıda E'ye bakınız ya da onu kurtarmak için yapılacak işlemin o kişi için yaşamaktansa ölümü daha tercih edilir kılacak da acılı ve uzun olduğu yahut da kişinin kurtarılmasının belki de Yahova şahitlerinin kan nakli gerekli olduğu halde bunu reddetmeleri vakasında olduğu gibi kendi hayatından daha önemli olduğuna inandığı başka bir değerin feda edilmesini gerekli kıldığı durumlardır. Kurtarabileceğim kişinin ölümüyle sözde daha başka bir iyi sonuca ulaşılabileceği durumda onun hayatını feda etmemi haklı gösterecek bir tür iyiler cetvelinin olması gerekir. Bazı kişiler böyle bir şeyin asla söz konusu olamayacağını iddia ederler ama ya bir kişiyi ya da ancak o kişinin ölüme bırakılmasıyla kurtarılabilecek daha çok sayıda başka kişileri kurtarma ikileminin buna bir örnek oluşturabileceğini sanırım çoğunuz kabul edecektir. Diğer bir örnekte, bazı kişilerin kurtarılması için gerekli kaynakların başka bir tehlikeden dolayı çok daha fazla sayıda insanın ölmesi tehlikesinin önlenmesi için harcanması olabilir. D durumundaki kişilerin kurtarılmamaları yolundaki istemlerine karşı tepkimiz büyük ölçüde hayatın değerinin öncelikle o hayatın ait olduğu kişiye verdiğimiz değer mi olduğu, yoksa bağımsız bir önemi mi sahip olduğu konusundaki yargımıza yahut belki de bireyin kendi kaderini kendi hayatı pahasına da olsa belirlemekte özgür kalması ilkesini kabul edip etmememize bağlıdır. Kabaca intihar edenlerin kendi haline bırakılması gerektiğini düşünenler bu istemlere razı olacak. İntiharlara engel olunması ve veya bu kişilerin hayata döndürülmesi gerektiğini düşünenler ise razı olmayacaktır. Ama bir insanın kurtarılmayı içtenlikle ve bilinçli bir şekilde reddetmesini, o kişinin ölümüne razı olmak için ahlaken zorlayıcı bir neden olarak gören birini anlayışla karşılayabiliriz. E durumu hem önemlidir hem de tartışmaya açıktır. Bu yaptığımız tartışma açısından önemlidir. Çünkü hastaları için en iyisinin ölmek olduğu yargısına varan doktorlar, bir hastayı ölmeye bırakma kararlarında her vakayı tedavi etmek gibi zorlayıcı bir yükümlülük altında olmadıkları inancından destek bulduklarını hissetmişlerdir. Bu kanı Doktorların hastanede kalp sektesi geçiren hastaların bazılarını hayatta tutulacak, bazılarını tutulmayacak diye ayırdıkları yaygın uygulamanın temelini oluşturur. Aynı kanı geriatrik hastaların daha fazla yaşatılabileceği halde ölüme bırakıldığı, aynı şekilde yaygın uygulamanın da temelini oluşturur. Bu kararın ahlaksal nedenlerinin bugüne kadarkinden çok daha açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. 5. bölüme bakınız. Bu aynı zamanda özellikle hastanın özürlü yahut bebek olması nedeniyle kendisine danışılamadığı durumlarda hasta için en iyisinin ölmek olduğundan emin olunamaması nedeniyle tartışmaya açıktır. Bazı kişiler bizim asla böyle bir karara varamayacağımızı iddia ederler ama bazıları da bir insanın yaşamaya devam etmemesinin daha iyi olduğunu hissedecekleri vakaları tasavvur edebileceklerdir. Bu çok zor sorunu burada çözemeyiz ama bu konu bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. O nedenle şimdi yalnızca bazı kişiler için E kategorisinin boş bir kategori olacağını ama diğerleri için durumun farklı olacağını belirtmeliyiz. En temel ahlaksal gereklilikleri iki biçiminden biriyle kabul edeceksek eğer, yani başkalarının ölümüyle yahut başka şekilde zarar görmesiyle sonuçlanacak kararlara varmaktan kaçınacak ya da tutarlı bir şekilde hayatın değeri konusundaki inancımıza uygun davranacaksak, her iki durumda da hayatı tehlikede olan bireyin C, D ve E durumlarındaki gibi ölmesi gerekmedikçe elimizden geliyorsa onu kurtarmalıyız. Ya da A ve B durumları geçerlilik kazanmadıkça böyle yapmalıyız. Hayatın feda edilmesi. A durumu insanların hayatlarını bir başkası için feda etmesi gerektiği yolundaki düşüncenin anlamsızlığına ilişkin kabulümüzün bir yansımasıdır. Aynı şekilde insanların başkalarını kurtarmak için ciddi bir yaralanma tehlikesine yahut da büyük zorluklar altında gönüllü olarak gireceğini ummanın gerçekçi olmadığını kabul ederiz. Bunu yaptıklarında onları aziz ya da kahraman ilan edecek olsak da, bu amaçlar için neyin önemli ya da gerçek sayılacağını güvenli ve doğru bir şekilde belirlemek zor olabilirse de, burada uygun görülebilecek şeylerle ilgili genel bir fikir oluşturmakta yarar vardır ve bize gerekli olan da budur. Çünkü pek çok kişi herhangi bir insanın bir başkasının hayatını kurtarmak uğruna, diyelim ki bir parmağını feda etmesi zorunluluğuna kuşkuyla bakacaktır. Ama bir hayat kurtarmak uğruna çalışma saatlerindeki bir artışa ya da ücretteki küçük bir kesintiye herkesin hazır olması gerektiğine çoğu kişi katılacaktır. B durumu da buna benzer ve hayatın ve ona karşı yükümlülüğümüzün onu kolayca feda edemeyeceğimiz ya da başkalarına kolayca sırtımızı dönemeyeceğimiz kadar önemli olduğunu hatırlatır bize. Aslında neyin bir hayatı kurtarmaya denk bir ahlaksal öneme sahip olduğunu belirlemek birçok nedenle zor olabilir. Hayata sonsuz bir değer veren ve dolayısıyla da önemi onunla kıyaslanacak bir şeyin var olabileceğini reddedenler olacaktır. Diğerleri ise bazı değerlerin birbiriyle karşılaştırılamayacağını ve birbirinin yerine konamayacağını savunur. Çeşitli sonuçların olasılığını ve diğer belirsiz durumları tahmin etmekte de zorluklar çıkacak ama bazı kişiler yine de çeşitli projelerin ve eylemlerin ahlaksal önemini tartacaklardır. İnsan hayatına sonsuz değer biçenlerin çözmesi gereken birçok sorun vardır. Hayat kurtarma eyleminin sonuçları hayatın diğer birçok önemli yönlerini berbat etse de buna devam etmek gerektiğine inanmaları gerekecektir. Ve elbette barındırma, toplum sağlığı ve sosyal refahın diğer alanları ihmal edilir de kaynaklar daha acil hayat kurtarma işlerine yöneltilirse bunun sonradan gelen bir karşılığı olacak ve bu hizmetlerin eksikliği hayatlara mal olmaya başlayacaktır. Değerlerin birbiriyle karşılaştırılamazlığı. Farklı değerlerin ahlaksal önemini tartarak birbirleriyle karşılaştırmanın zorluğu olağanüstü büyük olabilir ama bir değerin ya da bir tür değerin bir başkasıyla değiştirilemeyeceğini savunanlar da farklı bir zorlukla karşılaşırlar. Neye değer verileceğini ya da neye en çok değer verileceğine ilişkin karardan kaçmanın mümkün olmasına karşılık ne yapılacağına karar vermek kaçınılmaz olduğuna göre, değerlerin birbiriyle karşılaştırılamayacağını savunanlar, bir yandan farklı seçenekler arasında tercihte bulunmak bir yandan da tercih ettikleri seçeneğin reddettiklerinden daha değerli ya da ahlaksal olarak daha önemli olduğu yolunda bir yargıya varma yükümlülükleri bulunmadığını ileri sürmek zorunda kalacaklardır. Bir seçeneği ahlaken diğerinden daha önemli saymak için bir neden bulunmadığına inanan bu kişiler, şu ya da bu değer lehine karar verme zorunluluğu nedeniyle keskin ahlaksal ikilemlerle karşılaşacaktır. Eğer bu seçimler daima ve kasten gelişi güzel yapılmıyorsa, bir tercih biçiminin ortaya çıkması muhtemeldir. Bu tercihlerin ahlaksal olduğunu düşünmemek zordur. Ama bu seçimler sürekli olarak gelişi güzel yapılsa bile, bunu yapanların seçenekler arasında onları seçime zorlayan hiçbir fark bulunmadığından emin olmaları gerekir. Yoksa gelişi güzel seçim yapıldığını söylemek imkansız olacaktır. Başka bir deyişle, iki değerin birbiriyle karşılaştırılamayacağını bilmek için her birinin ne ölçüde değer taşımakta olduğuna, onları önemli kılan, bir değer haline getiren şeyin ne olduğuna, dahası başka bir değerle takaslarını imkansızlaştıran hangi benzersiz özelliği taşıdıklarına ilişkin bir fikir sahibi olmak gerekir. Ve belki de bu yeterlidir. Çünkü güvenle önem sırasına sokabileceğimiz geniş kapsamlı ya da hatta iyi hazırlanmış bir öncelikler sistemine de sahip olmamız şart değildir. Olasılıkları hesaplamak ya da belirsizlikleri çözmek için güvenli bir yönteme de. Bunların tümü ya da her biri yararlı olabilir gerçi, ama onlarsız da yapabiliriz. Gel gelelim, eğer biri bir diğer kişinin hayatını bunun yerine yapması gereken başka bir şey olduğu için kurtarmaktan kaçınacak, sonra da ahlaksal saygınlığını yitirmeyecekse, alternatif planın ahlaksal öneminin bir hayatı kurtarmanın önemiyle nasıl karşılaştırılabileceğinin çok kesin değilse bile makul bir açıklamasını yapabilmelidir. Ya da herhangi bir hayatı kurtarma olasılığı söz konusuysa, zamanın ya da kaynakların daha iyi kullanılmış olacağı başka bir seçenek sunabilmelidir. Değerlerin birbiriyle karşılaştırılamayacağını iddia edenler, her şeye rağmen iki seçenek arasından yaptıkları tercihin haklılığını kanıtlamak zorundadır. Yükün paylaşılması. Şimdi, bu durumların sağlık görevlilerinin yükümlülüklerine nasıl uygulanacağı sorununa dönersek, görünüşte özel bir sürü sorunla karşılaşırız. Bu yükümlülüğü tamamen herkese ait, yani elimizden geldiği her yerde hayatı kurtarmak zorunluluğu gibi düşünerek düşlediğimiz vakalar bizi, kendimize hayatı kurtarma fırsatına sahip ve o çocuğu boğulmaktan kurtaramam, çayımı henüz bitirmedin demenin yanlışlığını kabul etmeye hazır olarak bulduğumuz son derece istisnai durumları düşlemeye teşvik eder. Sağlık hizmetinde çalışanlar çoğumuzun karşılaştığımızı düşlediğimiz o hayat kurtarma fırsatıyla çok daha sık karşı karşıya bırakılır. Bu görünürde özel problemler de tümüyle hayat kurtarma işinin belli bazı bireyler üzerinde çok ağır bir yük oluşturmasıyla ya da oluşturabilmesiyle ilgilidir. Ben doktorların ancak görünüşte özel olduklarını, çünkü bir önceki bölümde gördüğümüz gibi hepimizin elindeki bu tür fırsatların ve dolayısıyla üzerimizdeki yükün sandığımızdan daha fazla olduğunu söylüyorum. Ama burada yalnızca doktorların durumuna ve üstlerine düşen yükün onlar arasında ve bir parçası oldukları toplum üyeleri arasında nasıl paylaşılacağı konusuna yoğunlaşacağım. Şimdi varsayalım ki son doktor tek doktordur. Çünkü diyelim ki bu doktor büyük bir facianın olduğu yere ilk ulaşan kişidir ve uzun bir süre için yardım gelme şansı da yoktur. Uzmanlığının insan hayatı açısından vazgeçilmez olacağı bu gibi bir durumda bunu sunmanın onun için ahlaksal bir yükümlülük olduğu açıktır. Söz konusu doktor yalnızca normal mesai saatleri içinde çalışmakta diretemez ya da tatilde olduğunu yahut o anda tıp mesleğini bırakıp televizyonda çalışmaya karar verdiğini öne süremez. Ama tüm bunlar ancak acil durumlar için geçerli olabilir. Böylesine hiç durmak bilmeyen bir hayat kurtarma yükü uzun vadede en azından yükün tamamı bir tek bireyin üzerine düşerse taşınamayacak kadar ağır olabilir. Varsayalım ki bir doktor kendisini hep son doktor olarak bulmaktadır. Çünkü doktor arkadaşları ustalıklı bir hasta kimde kalırsa oyun oynamakta ve onu sürekli aldatmaktadır. Müzik durduğunda hep o elinde bebekte kalmaktadır. Doktor arkadaşları yalnızca gramofonla ilgilenme işini paylaşırken, bu doktorun günün 24 saatini hasta bakmaya adamak zorunda kalmasının adaletsizlik olduğunu düşünürüz. Ama buradaki yargımız bir yükümlülüğün bulunmadığı yolunda değil de, yükümlülüğün adilce dağıtılması gerektiği yolundadır. Yani daha önce sıralanan istisnalar söz konusu olmadığı sürece, o son doktor hastasını ölüme bırakmayıp tedavi etmekle yükümlüdür. Geri kalan hepimizin de son doktor olma yükünün, bu bir yük olmasa bile, eşit olarak ya da en azından adaletli bir şekilde paylaşılmasını sağlama yükümlülüğümüz vardır. Doktor kıtlığı. Tek bir doktorun bulunmasından daha sık rastlanan durum ise yetersiz sayıda doktora sahip bir toplumdaki doktorların durumudur. Diyebiliriz ki bir toplumda doktorların az olması, tedavisi gerekenleri tedavi etme yükü çalışan tüm doktor kitlesine adil bir şekilde dağıtılmışsa eğer, bir doktorun hasta ya da ölmekte olan kişilere karşı yükümlülüğünü, o toplumda normal koşullarda çalışan diğer insanlardan ciddi ölçüde daha fazla çalışmadan yerine getirememesi demektir. Bir toplum, bazı doktorlara iş verilmemesi ya da verilenlerin hekimlik yapamaz durumda olması halinde de bu anlamda bir doktor kıtlığı çekiyor sayılır. Yani sayılarının yetersiz olduğu durumlarda doktorların kurtarılması gereken ve kurtarılabilecek herkesi kurtarmakta zorlanacakları açıktır. Gerçi bu zorluk A durumuna ulaşacak kadar artıncaya dek doktorların hayat kurtarma yükümlülükleri değişmez. Ama bu yükümlülüğün yardımcı olabilecek herkese eşit miktarda dağıldığını anımsarsak eğer, acil tehlike altında olanlara yardım edebilecek olanlar, belki yalnızca tıbbi yönden uzman kişiler olsa da geriye kalan herkesin yardımcı olmak için yapabileceği bir şey pek hala vardır. Örneğin doktor kıtlığını ortadan kaldıracak kaynakları sağlayabiliriz. Ve elbette diğer kurtarma ve acil yardım donanımını ve personeli. Bizler bu kıtlığı ortadan kaldırmak için en az doktorlar kadar çok çalışmaya gönüllü olmadıkça onları ölmekte olan kişilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte gönülsüz davranırlarsa bundan yakınamayız. Biz ne kadar çok çalışırsak kuşkusuz doktorlar da kabaca bir denge sağlanıncaya dek bir o kadar çalışmak zorunda kalacaktır. Karşılaştırmalı yargılar. Burada insanları yargılamakla eylemleri yargılamak arasındaki ya da suçu saptamakla sorumluluğu saptamak arasındaki farkı gözden kaçırmamak gerekir. Doktorlar ölmekte olan birini kurtarmakla toplumun diğer üyelerinden daha fazla yükümlü olmadıklarına göre, doktorların ya da herhangi birinin doktor kıtlığı olmasına izin veren bir toplumdan yakınmaları, o toplumun bir üyesinin ölmekte olan bir kişiyi kurtarmak için başkalarından daha fazla çaba harcamamaları nedeniyle doktorlardan yakınması kadar haklıdır. Yani doktorların kurtarılabilecek olanları kurtarma yükümlülüğü işin yükünün artmasıyla bu yük katlanılmaz bir seviyeye ulaşmadıkça azalmazken toplumun diğer üyelerinden daha fazla çalışmıyorlar diye doktorların ahlaken kötü olduğunu düşünmek yanlış olur. Ve tabii ki eğer doktor sayısı yetersiz değilse doktorlar A'dan E'ye dek sıralanan durumlar geçerli olmadıkça ölmekte olan kişilere yardım etmekle bu yardım normalden çok daha fazla çaba gerektiren bazı acil durumları içerse de açıkça yükümlü görülürler.